Ayrım 6.
Bütün vadilere hakim bir kilit noktasıydı burası. Bakışlarıyla dört bir yanı tarayıp etrafı dinleyerek Türk askerlerinin manevrasını kavramaya çabalıyordu. Sağa döndüklerini anlayınca gülümsedi. Ahmaklar. Bir sigara yaktı. Ne elleri titriyordu ne yüreği. Korkudan eser yoktu içinde. Rezil hayat dedi kendi kendine. Nasıl da gafil avlarsın bizi. Şu anda karısının koynunda ya da dizlerinin üzerinde oğlunu hoplatmakta veya sofradaki tabaktan nar gibi kızarmış bir et parçası almakta olabileceğini düşündü birden. Zavallı anacığım diye söylendi. Öteki dünyaya oğlunla birlikte gideceğini söylemiş olsalar imkanı yok inanmazdın. Tükürdü cesaret almak için. Sımsıkı kavradı tabancaları. Ya bir reissindir vuruşursun ya da korkağın birisindir. O zaman burada işin ne? Git evinin çatısında sıçanlar gibi yaşa. Düşmanı temizlemek için buraya gelmedin mi? Köy çocukları vuruşmayı işitip senin sayende kurtulacak. En ön sırada olmak zorundasın. Haydi. Aslanlar gibi vuruşmuştu Strati ve kendisine ayırmıştı son kurşunu. Köylüler sabah olunca öğrendiler öldüğünü. Türk zabiti cesedi köy meydanına götürüp bir iskemleye oturtmaları için emir vermişti adamlarına. Ve bütün askerlerini ölünün önünden geçirdi. Yiğitliğin kadrini bilelim demişti subay. Talancı ve katil değil, bu gavur gibi olmanızı isterim. Aylar boyunca köyde Strati'nin fedakarlığından başka bir şey konuşulmadı. Ama savaşın vahşeti onun hatırasını da silip götürecekti. Türkler susmuştu köyde. Evler ve tarlalar perişan olmuştu. Başını alıp gitmişti sevinç. Her yerde bir buğuntu ve dehşet vardı. Birer gras, mahniher ya da revolver sağlayabilen kaçaklar topluluklar halinde dağa çıkıyorlardı. Ve bu toplulukları dağıtmak amacıyla girişilen temizlik hareketleri gittikçe sıklaşmaktaydı. Topluluklardan birinin iaşesini sağlamakla ben görevliydim. Jandarmaların burnunun dibinde iş görmeyi, onları uyutmak için onlarla birlikte gülmeyi öğrendim. Barut ve yiyecek taşıyordum böylece kaçaklara. Keçi yollarını tırmanıp çıktıktan sonra kimse tarafından görülmediğimden emin olabilmek için çoğu zaman saatlerce beklerdim hep. Ancak ondan sonra süzülürdüm mağaraya. Mağaranın girişi kocaman kayalar ve çalıklarla örtülü olduğu için bulmak imkansızdı. 10 metre kadar sürünerek ilerledikten sonra diken gibi dikitlerle dolu bir düzlüğe ulaşılırdı. Fenerlerin ışığında titreyerek parıldardı dikitler. Mağaranın sonunda ise dipsiz bir uçurum vardı. Bir zamanlar Şevket'le birlikte keşfetmiştik bu mağarayı ama sonuna kadar ilerlemeye cesaret edememiştik. Ve ben daima Şevket'in bu mağarayı her an hatırlayıp bir kıtaya gösterebileceğini düşünerek perişan oluyordum. Bir gün dağdan inerken bir kaynağın yanında bize tuzak kuran iki jandarma gördüm. Sessizce dönüp soluk soluğa girdim mağaraya, haber verdim. Bizimkiler hemen harekete geçip kuşattılar jandarmaları ve diri diri ele geçirdiler. Ama köyün ihtiyarları el koydu işe ve bir misillemeyi önlemek için serbest bıraktırdılar. Ertesi gün ağır silahlarla mücehhez bir Türk misilleme birliği harekete geçmişti. Ama bizimkiler savaşa yanaşmadı. Sadece Şaram Lamboz, Hupastar Güyü yaralanmıştı içimizden. O da sık bir koruluğun içinde gizlenmeyi başarıp yakayı kurtarmıştı. Yardımına koşmak bana emredildi. Bizim kır evine götürdüm kendisini. Yarası ağır değildi ama tedavisi şarttı. Gidip amcası Tanasi Panayotoğlu'nun kapısını çaldım önce ve yardım istedim. Altın dolu küpleri toprağa gömmüş olan ihtiyar tefeci evinden dışarı burnunu bile çıkarmıyordu artık. Yeğeninin başına geleni anlattığımda korkunç bir paniğe kapıldı ve lanetler yağdırdı bana. Ben böyle işlere karışmam dedi sonunda. Hiçbir şey işitmedim ben, hiçbir şey bilmiyorum. Umutsuzluk içinde geri dönüp yaralıyı bir katıra yükledim ve karanlık basınca deniz tarafına doğru bir vakitler Sistam'dan kaçakçılık yapmakla ün salmış ihtiyar Yanakos'un kulübesine götürdüm. İhtiyarla karısı da dehşete düştü bizi görünce ama kovmaya cesaret edemediler. Ay ne olursa olsun diye humurdandı Yanakos. Felaket içinde hepimiz bir tek aile gibiyiz zaten. Sen hemen uzaklaş git buradan. Ben Şaralambos'u selamete çıkarırım. Misilleme birliğinin kumandanı harekatın başarısızlığı karşısında deliye dönmüştü. Sözüm ona dağdakilerin yardakçısı olarak üç masumu tevkik ettiler. Tefeci Panayotoğlu'nu, arkadaşım Hristotulo Goli'yi ve o zamanlar 17'sine henüz basmış bulunan kardeşim Yorgi'yi. 3 ay İzmir cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra beraat etti onlar da. Barış içinde yaşamayı isteyen cömert yürekli insanlar tükenmemişti henüz. Ama silahlı toplulukların dağda barınabilmesi artık mümkün değildi. Ve ölümle dayanılmaz bir saklambaç oyunu başladı. Benim kuramı 1915 ocağında askere aldılar. 70 kadar benim gibi acemi er adayıyla birlikte Kuşadası'na gittim. Kütüğe işledikten sonra hazırlığımızı tamamlamak üzere köyümüze geri yolladılar bizi. 2-3 gün içinde amele taburu için Ankara'ya doğru yola koyulacaktık. Durumu kesinleşen kura erlerinin çoğu kolayı kaçmakta bulmuştu. Bense arkadaşım Kosta Panagogoğlu'nun izinden yürüdüm. Babasıyla bir para meselesinden ötürü kavga etmişti Kosta ve ihtiyarı merhamete getirmek için askere gitme yolunu seçmişti. Bense böyle bir aptallığı neye yaptığımı hala bilemiyorum. Aramaya görsün insan bir olay bahane buluyor. İki beladan birini seçmek lazım işte diyordum kendi kendime. Ya gizleneceksin ve bunun ne demek olduğunu gördün ya da amele taburu yani bilmediğin bir şey. O bundan da beter mi deniyor ama bir pislik tadına bakmadan anlaşılmaz ki. Gerçekten de bu taburlar içtiğim bütün kötü şeylere rağmen ürkütmüyordu beni. Gözlerimle görmüş olduğum şeyden ürküyordum sadece ben. Kaçmak demek her akşam kapıya tekmeler inmesi demekti. Yersiz yurtsuz bir sığınak bulabilmek umuduyla oradan oraya sürünmek, diri diri gömülmüş ya da boğazına kadar çamura batmış olarak yaşamak demekti. Bin kat daha evlaydı bundan amele taburları. Orada hiç olmazsa ölüme karşı ayakta, gün ışığında ve yiğitçe mücadele etmek mümkündü. Böyle düşündüm işte ve bunun için gittim. 1915 Şubat'ında çıkmıştık yola. İstasyonda benimkilerden hiçbiri yoktu. Kıvranıp durmuş diyor gibi veda ederken. Bir gün kendisine de sıra geleceğini düşünmüş ve sormuştu. Korkuyor musun? Bilmiyorum dedim. Ölüme kolay kolay teslim olmayacağımı biliyorum o kadar. Mücadele edeceğim. Seni çok arayacağım dedi. Yoldaydık. Birden katıra atladı, mahmuzladı hayvanı ve alt üst olmuş bir halde uzaklaştı. İzmir-Ankara arası 5 gün 5 gece sürüyordu. Ağır gidiyordu trenler, odun yakıyorlardı çünkü. Türkiye'nin kömürü Almanya'ya aitti. Hayvan vagonlarına doldurmuşlardı bizi. Kapıları günde sadece bir kere açıyorlardı. Katar'daki 480 kişiden yalnız 310 tanesi ulaştı menzile. Öbür 170'i yolda kayboldu. 10 muhafızımız vardı trende. Ganimete konabilmek için kaçanlara rahatça göz yumuyorlardı. Sefaletin bağrından kopup gelmiş bu zavallı insanların gözünde ana sevgisinin ve umutsuzluktan gelen cömertliğin el ele verip tıka basa yiyecek ve giyecekle doldurduğu 170 paket hayale sığmaz bir hazine gibiydi. Kaçanlardan kaç tanesi evine sağ salim dönebilmişti bilmiyorum. 1 metre kalınlığında bir kar tabakasıyla örtülü dağlar, sarp ve çıplaktı üstelik. Bu da yetmezmiş gibi Türk asker kaçakçılarıyla doluydu. Kasaba sokaklarında adım başı noktalar kurulmuştu. Avuç dolusu para gerektiydi nöbetçileri merhamete getirmek için. Sonrası içinse şans gerektiydi. Binlerce Rum böylece telef oldu. Beni Ankara'nın 80 kilometre uzağındaki Kilisler köyünde bulunan 2. amele taburuna verdiler. Bölgede yolları onarmak ve bir Fransız şirketinin harpten önce başlamış olduğu demiryolu hattını tamamlamak üzere 12 tabur vardı. 4 kaçak yakalayıp sürdüler. Tam biz geldiğimiz sıra. Bizi çepeçevre etraflarına dizdikten sonra zavallılara zorla diz çöktürdüler. Küfür ve tehdit dolu kısa bir konuşma yaptı kumandanımız ve öküz kuyruğu kırbacını kaptığı gibi elleri kolları sımsıkı bağlı olan kaçakların üzerine saldırdı. Çığlıklar ve hırıltılar kırbacın ıslıklarına karışıyordu. Yorgunluktan soluk soluğa kalan kumandan sırayı jandarmalara devretti. Yarılan etlerden simsiyah bir kan akıyordu. Kırbaç faslı bitince ayağa kaldırdılar zavallıları ve bilezik tabir ettikleri şeyleri geçirdiler boyunlarına. Her biri 2-3 okka tartan ve uçları kalın perçin çivileriyle sürgülü demirden halkalardı bunlar. İşte bu boyunlukların içinde yemek yiyor, kazına sallıyor, taş kırıyor ve uzanıp uyuyorlardı. İnsanları alçaltmak, maddeten olduğu kadar manen de ezmek için neler icat edilmiş. İşkence süresince pantolonları düşüyor, tenasül organları çıkıyordu ortaya. Ve salyalarına, sümüklerine, sidiklerine, pisliklerine, gözyaşlarına karışıyordu kanları. Bu tören bittikten sonra da bölüklere ayırdılar bizi. Yolda tam 200 boyunduruklu saydım. Nasıl dayanıyorlardı bilmem. İlk akşam 6 soydaşımıza rastladık bizim bölükte. Nasıl oldu da bu cehenneme düştünüz diye haykırdılar. Delilik etmişsiniz. Beyninize bir kurşun sıksanız 1000 kere yeğdi vallahi. Köpekler gibi geberip gideceğiz burada. Sözüm ona cesaret verdim onlara. Ama yatmaya uzandığımda göz kapaklarımın içinde öküz kuyruğu kırbaçla demir halkalarının dansı başladı. Orta yaşlı bir adam vardı yanında, arkadaşlardan birine fısıldıyordu. Alıp da seni asmaya ya da kurşuna dizmeye götürseler bundan iyi vallahi. adam yerine konuyorsun demektir hiç olmazsa. Ama bu gerçekten tahammül edilmez bir şey. Kesip attı öteki. Ben kaçacağım dedi. İstedikleri kadar halka geçirsinler boynuma. Artık dayanamıyorum. Bir ay demir yolunda çalıştım. Sonra bir sabah sordu kumandan. Odun kömürü yapmasını bilen var mı aranızda? Hiç tereddüt etmeden fırlamıştım sıradan. Askerce bir selam çakıp ben bilirim efendim dedim. Köp oğlusu dedi. Yalan söylediysen kurşunu yersin beynine. Eğer 10 gün içinde size 300 okka kömür getirmezsem bana istediğinizi yapabilirsiniz diye cevap verdim. Yeter ki yardımcılarımı kendim seçeyim. Fırın yakmışlığım yoktu hayatımda. Sadece küçükken bir Türk kömürcüsünün bizim dağlarda nasıl çalıştığını görmüştüm. Kaldı ki kumandan kömür yerine kim yıldız yapmasını biliyor diye sormuş olsa gene ben fırlayacaktım. 10 adam seçtim kendime ve dağın yolunu tuttuk. Kosta Türk asker kaçakları bizi dağda vurur korkusuyla katılmamıştı. Bizim köylülerden sadece Hristo Golis geldi benimle. Yanımıza 10 günlük yiyecek almıştık ve 10. gün 8 merkep yükü kömürle bölüğe dönüyorduk. Kumandanın dışarı çıkmasını bekleyip yükü kendisine bir tamam teslim ettikten sonra "Bu kara kışta kimse bundan iyisini yapamazdı efendim." dedim. Bütün kömürlük odunlar sırılsıklandı. Aylardan beri kömür yüzü görmemiş olan kumandanın keyfinden geçilmiyordu artık. İaşe subayına dönüp bize etsiz çift tayın vermesini emrettikten sonra 10 günlüğüne daha kömüre yolladı. Vahşi dağların tepesinde, fırtınaların ortasında, kurt ve çakal ulumaları arasında Türk asker kaçaklarının korkusuyla baş başa ve silahsız yaşamak 11 Rum için hiç de kolay değildi. Ama kırbacı ve bilezikleri hatırladıkça yatıp kalkıp kömür imal ederek halimize şükretmekteydik. Çadırımızı rüzgar tutmayan bir yere kurmuş ve sağlam bir ocak hazırlamıştık. Her hafta içimizden biri bölüğün bulunduğu köye inip kömürü teslim ediyor, yanına yiyecek yükleyip kampa dönüyordu. Anamızdan kömürcü doğmuştuk sanki ve kömürcü olarak öleceğimizi sanmaya başlamıştık. Ama Nisan başında köye inmiş olan Hristo Golis büyük bir endişeyle döndü yanımıza. Haberler kötü Manoli dedi. Anladığım kadarıyla taburdan hiç kimse ölümden kurtulamaz. Korkunç bir hastalık biçiyor insanları. Yüzlerce ölü var. Henüz ölmeyenlerin de el ve ayak parmakları çürüyüp sülük gibi yerlere dökülüyor. Allah belamı versin ki bu gidişte bir tekimiz bile kurtulamayız. Nitekim birkaç gün sonra Hristo hasta düştü. Müthiş ateşi vardı ve tir tir titriyordu bütün vücudu. Hay kör şeytan, hiç de iyi hissetmiyorum kendimi diyordu. Derman namına bir şey kalmadı bacaklarımda. İşi bırakıp arkadaşımla uğraşmaya başlamıştım. Ne kadar örtersem örteyim üzerine, ateşi ne kadar harlatırsam harlatayım kâr etmiyordu bir türlü. Bütün vücudu buz kesmiş gibiydi, inliyordu durmadan. Endişelenmeye başlamıştım. Ya o sözünü ettiği, ne yediği belirsiz hastalığa yakalandıysa ne yapacaktık? Nasıl kurtaracaktık arkadaşımızı? Bütün gece boyunca Golis ateşten yandı durdu, çırpındı, sayıkladı. Ertesi günde ben ve 2-3 arkadaş aynı şekilde perperişandık. Çadırı söküp aşağı inme emrini verdim o zaman. Niçin aldım böyle bir kararı? Aşağıda bizi bekleyen şeyi bilmezmiş gibi. İzmir'de gördüğüm bir filmin beni çok derinden etkilemiş olan bir sahnesi geliyordu hatırıma. Ölüm saatlerinin yaklaştığını sezen bir fil sürüsü önceden ölmüş yoldaşlarının cesetleriyle dolu bir büyük çukura doğru yol alıyorlardı. Bölüğün ordugahı insanlar tarafından insanlar için bugüne kadar inşa edilmiş bütün binalar arasında en insan dışı olanlarıydı. 70 metre uzunluğunda ve sadece 6 metre genişliğinde olan bu yapılar 80 santim kalınlığında harçsız kuru taş duvarlardan ibaretti. Bir tek pencere aramayın. Demir çubuklarla sürgülenen birkaç tahta kapıya gelince bir insan vücudu zorlukla geçebilecek genişlikteydi. Yeşil dallarla karma çamurdan yapılmış damsa kavak gövdeleri üzerine tutturulmuştu. Nisan ortasına doğru 3000 hastanın soluğu havayı öylesine ısıtmıştı ki kavaklar filiz vermeye ve çok geçmeden de incecik yeşil dallar belirmeye koyuldu damda. Kütüklerde yaşamak istiyordu. Bu taştan mezarların duvarları boyunca sağda ve solda karşılıklı olarak yarım metre yüksekliğinde toprak bir sedir uzanmaktaydı. Ve işte askerler bu sedirde saman ve çuvallar üzerinde sıralanıp yatıyordu. İçeri girer girmez yüreği kabarıyordu insanın. En ağır durumda olanlar hem bağırsaklarını boşaltmakta hem kusmaktaydılar. Ve bu pis kokuya ekşi ters kokusu, zehirli nefes kokusu, damdaki dallardan yayılan acı küf kokusu eklenmekteydi. paçavra haline gelmiş giyeceklerin içinde, saçlarınızın arasında, kirpiklerinizin üzerinde, kulak deliklerinizde, bütün vücudunuzda milyonlarca bit kaynaşıyor, gömüldükçe gömülüyor derinizin içine, oyuyor adeta sizi ve kanınızı boşaltıyordu. Yarı karanlıkta yükselen iniltiler, sayıklama sesleri, hırıltı ve horultular büsbütün perişan ediyordu sinirleri. Aramızdan henüz çıldırmamış olanlar bir an önce ölmek için Tanrı'ya yalvarmaktaydı. Dehşete uğramıştı Türkler. Çıbanlığın tifüs olduğunu sonradan öğrendiğimiz bu uğursuz hastalık onların köylerine de yayılmaktaydı. Ve çok geçmeden bizi tamamıyla ölüme terk ettiler. Çukur kazmak için mezarcı yolluyorlardı sadece. Bir de karavanayı getirip kamp sınırlarının 100 metre ötesine bırakıyorlardı. Kendinde bir damla takat hisseden, pislikler arasında yüzü koyun kapıya kadar sürünüyor, dirseğiyle açıyordu kapıyı. Duman tüten kazanları görüyordu ileride. Gözleri kamaşıyordu sonra güneşten, başı dönüyordu. Yiyecek bir besin, hayattan kalan son hatıra gibiydi. Cesareti olan, karda yüzü koyun sürünmeye devam ederek kazanın yanına geliyordu ve tasını daldırıp da içerideki siyah sıvıyı ağzına götürür götürmez başlıyordu kusmaya. Ateşimin düştüğü bir gün çıkıp birkaç metre yürüdüm dışarıda. İçeridekilerin durumunu anlamak amacıyla komşu binaya girdim. Ömrüm boyunca unutamayacağım gördüğüm şeyi. İnsanların çoğu can çekişiyordu. Birkaçı çoktan ölmüştü. Arkadaşım Costa, ki cesetin ortasında uzanmış yatıyordu. Kan sızmıştı ağzından ve burun deliklerinden. Ve sakalını, boynunu, göğsünü kaplayan ince kan şeritlerinin içinde binlerce bit geziniyordu. Su bulup yüzünü yıkadım önce. Elimi alnına koyup okşadım. Açtı gözlerini. Bana baktı öyle bir süre. Dudağı titriyordu. "Ölüyorum Manoli," dedi. Sıyırtamadım. Eğilip öptüm onu. Ağladım sonra. Ne kadar zaman böyle birbirimize sarılı kaldık bilmiyorum. Zaten o anları hatırlamamak gerek. Bacaklarım birbirine dolaşıyordu. Neredeyse devrilecektim. Kendi yerime dönmem lazımdı. Ateş yeniden gelmişti. Bitkin haldeydim. "Cesaret Konstantin'i. Gene gelirim ben." Umutsuz bir bakışla baktı bana ama konuşmadı. Elini kaldırdı sadece. Belli belirsiz bir selam verdi. Kendi binama döndüğümde karanlık daha da koyulaşmış gibiydi. Sayıklayan hastaların çığlıklarından dehşete düştüm. Yerimi bulabilmek için köyler misali ellerimi önüme uzatıp arkadaşım Golis'in ismini haykırdım birkaç kere. Ve sonunda çuvalların altına girip yatınca ağladım. Ah aksi Otis diyordum kendi kendime. Sen miydin o cesaret sahibi insan? Daima mücadele eden ve her zaman işin içinden sıyrılmasını beceren sen miydin? Şimdi nasıl sıyrılacaksın bakalım bu pisliğin içinden? Tam o sırada sinirli bir el yapışmıştı koluma. Hristo idi bu. Yere çömelmiş, avazı çıktığı kadar bağırmaktaydı. Ne bekliyorsun Manoli? İncirlerimizle cevizlerimizi çalan şu piçleri görmüyor musun? Kov onları, ne bekliyorsun? Can kazanmıştı sanki. İyileşmiş gibiydi. Ayağı fırlayıp yürümesini bekledim bir an. Ama birdenbire çöktü. Ateşler içinde kıvranmaya başladı. Bir bez ıslayıp yerleştirdim alnına. Yatıştırmaya çalıştım. Uyu Hristo, korkma hiçbir şeyden. Ben hep yanındayım. Güven vermek için sarıldım ona. Soğuk ve kas katı kesilmiş ayaklarını üzerime atmıştı. Sonra birden derinden derine sarsıldı ve öldü. Yardım istemek için ağzımı açtım, kapattım, yeniden açtım. Sesim çıkmıyordu. Doğrulup kalkmak istedim ama vücuduma söz geçirmem mümkün olmadı. Bir uçuruma gömülüyordum sanki ve sonunda uyuşturucu madde içmiş gibi derin bir uykuya daldım. İki ufak tefek ihtiyar el ele tutuşmuş, ayaklarımın ucuna basarak yaklaşmaktaydı. Başlangıçta tam seçemedim kim olduklarını ama sonra hemen tanıdım. Hristo'nun annesiyle babasıydı bunlar. Parmaklarını ağızlarına götürmüş, "Şşt!" diyorlardı bana. "Konuşma sakın, yavrumuzu uyandıracaksın." Doğrulup oturdum. Birden öldüğümü hatırladım Hristo'nun. Ve ağlayıcı kadınlar gibi dizlerimi ovup bedenimi yavaş yavaş sallamaya başladım. Kapıdaki bir yarıktan içeri sızan eğri ışık çizgisi güneşin çoktan doğmuş olduğunu bildiriyordu. Işığın içinde ufak pırıltılarla dönen toz zerrelerine dikmiştim gözlerimi. Golis öldü, Golis öldü, öldü Golis, öldü. Ona bakıyordum hep. Katiyen ayırmıyordum gözlerimi ondan ve sallamaya devam ediyordum. Nasıl bilmiyorum, birden ölü yıkayıcı Siciliani canlandı gözümde. Tembel bir kocası vardı Siciliani'nin. Her yıl bir çocuk koyardı karnına ve çocukları hep açlıktan ölürdü. Annemin ölü doğan çocuklarını mezara hazırlamaya o gelirdi tabii. Yıkayıp kefenlediği çocuğu tabuta yerleştirdikten sonra karşısına geçer kıpta ile seyrederdi bir zaman. Ne güzel yavru ya Rabbi derdi. Ah bu keşke benim olsaydı, ölüsüne bile razıyım. Arkadaşımın ölüsü ise korkunçtu. Öyle olduğu halde gene de bu azabın bir an önce bitmesi için dua ediyordum kendi adıma. Elimle alnını, gözlerini, dudaklarını yokladım Hristo'nun. Aldanmış da olabilirim diyordum. Belki de yaşıyordu daha. Ve belki ben çıldırmıştım da etrafımı hep ölü olarak görmekteydim. Ama hayır, Hristo hayatta değil artık. Dün akşam öldü. Öleceğini sezmişti zaten. Biraz olsun rahatlamak için bir şeyler söyle bana Manoli diyordu. Elvira'yı hatırlar mısın? Hani İzmir'de rastladığımız Kahireli şarkıcıyı. Ne sıcak sesi vardı değil mi? Şu anda gelip şarkı söylese burada dirilir miydik acaba? Sen istediğin kadar sus arkadaş. Seni iyi bilirim ben. Bir ateş yanar içinde hep. Aman koru o ateşi, sönmesin. İhtiyacımız var ona. Yaşayacağım diye tekrar benimle birlikte beni öldürmeyeceksiniz pis herifler. Yaşayacağım. Gözlerini yummuştu Hristo ama gülümsüyordu. Emindim gülümsediğinden çünkü 2-3 kere ard arda elini uzatıp kolumu okşadı. Biraz daha konuş demek ister gibiydi. Sözlerimin ona direnç verdiğini anlamış ve devam etmiştim. Benim de ihtiyacım vardı zaten cesaret bulmaya. Neye saklamalı? Köye döndüğümüz zaman evini tamamlaman için sana yardım ederim Hristaki. Bahçemizdeki o güzel kokulu çiçeklerden getiririm sana. Kendi bahçene dikersin. Kadınlar çiçeklere bayılır. Hepsi olacak görürsün. Hali vakti yerinde bir babanın ilk oğlusun sen. Üstelik baban da cömert bir adamdır. Öylesine şahane bir düğün kurar ki sana. Tellal Kosmo'ya verdiririz haberi. Evlendiğini bütün sokaklarda bağırttırırız. Deniz cinleri bile koşup gelir görürsün.